Ayrım 19.
Şimdi ortalık kararmıştı. Anselmo yolun karşısındaki ışığa bakıyor, kollarını ısıtmak için göğsüne yaslamış sallıyordu. Şimdi diye düşündü. Kesinlikle kampa doğru yola koyulmalıydı. Ama bir şey onu yolun üzerindeki ağacın yanında tutuyordu. Kar daha da artmıştı. Anselmo da şöyle düşünüyordu. Ah keşke şu köprüyü bu gece uçurabilseydik. Böyle bir gecede karakolları ele geçirmek, köprüyü uçurmak işten bile olamazdı. Görev tamamlanırdı. Böylesi bir gecede her şeyi yapabilirdi insan. Sonra orada ağaca yaslanıp ayaklarını yere hafif hafif vurarak durdu. Artık köprüyü düşünmüyordu. Karanlık bastırınca hep kendini yalnız hissetmeye başlardı. Bu gece kendini öylesine yalnız hissediyordu ki içini açlık gibi bir boşluk doldurmuştu. Eskiden bu yalnızlığı dua okuyarak alt ederdi. Avdan eve döndüğünde çoğu zaman aynı duayı birçok kez yineleyip rahatlardı. Ana hareket başladıktan bu yana bir kez olsun dua etmemişti. Duaları özlüyordu ama onları okumanın dürüstlük olmayacağını, ikiyüzlülük olacağını düşünüyordu. Ayrıca öteki insanlardan farklı bir muamele görmek ya da kayırma dilemek istemiyordu. Yok diye düşünüyordu, yalnızım ben. Ama tüm askerler, tüm asker karıları ve ailelerini ya da ana babalarını yitirmiş olanlar da öyle. Karım yok benim ama onun hareketten önce ölmüş olmasına seviniyorum. O anlayamazdı bunu. Hiç çocuğum yok, olmayacak da. Gündüz çalışmadığım zaman yalnızım. Ama karanlık bastırdığında yalnızlığım büyüyor da büyüyor. Ama hiç kimsenin ne de herhangi bir tanrının benden alamayacağı bir şeyim var. O da cumhuriyet için elimden geleni yapmış olmam. Daha sonra paylaşacağımız iyi şeyler için çok sıkı çalıştım. Hareketin en başından beri elimden geleni yaptım. Utanacağım hiçbir şey yok. Tüm üzüldüğüm adam öldürme konusu. Ama bunun kefaretini ödeme fırsatı olacaktır mutlaka. Çünkü bunca çok insanın taşıdığı bir günahı hafifletmenin bir yolu bulunacaktır elbette. Bu konuyu İngiliz'le konuşmak isterdim. Ama genç olduğu için belki anlayamazdı. Daha önce adam öldürmekten söz etmişti. Yoksa ben miydim söz eden? Çok insan öldürmüş olmalı ama bundan hoşlandığını gösteren bir belirti yok. Bu işten hoşlananlarda hep bir çürümüşlük vardır. Gerçekten büyük bir günah olmalı bu diye düşündü. Çünkü bildiğimiz gibi zorunlu bile olsa yapmaya hakkımız olmayan tek şey. Ama İspanya'da bu iş çok kolay. Üstelik çoğunlukla da zorunluluk olmaksızın yapılır. Sonradan onarılması olanaksız adaletsizlikler oldu bittiye getirilir. Keşke bu konuyu aklıma takmasam diye düşündü. Keşke insanın şimdi hemen başlayabileceği bir kefaret yolu olsa. Çünkü yaşamım boyunca yalnız kaldıkça canımı sıkan tek şey bu. Bunun dışındakiler bağışlanır ya da insanın incelikle, dürüstlükle onların kefaretini ödeme şansı vardır. Ama bence bu adam öldürme işi çok büyük bir günah olmalı. Bu işi çözümlemek isterim. Gelecekte insanın bu günahtan arınmak için devlete ya da başka bir şeye hizmet edeceği günler gelebilir. Büyük bir olasılıkla insanın kilise günlerindeki günah çıkarmasına benzer bir şey olacaktır bu, diye düşünüp gülümsedi. Doğrusu kilise günah konusunda çok iyi örgütlenmişti. Bu düşünce Anselmo'nun çok hoşuna gitti. Robert Garden yanına geldiğinde karanlıkta hala kendi kendine gülümsüyordu. Robert Garden hiç ses çıkarmadan geldi. Yaşlı adam onu yanına iyice yanaşana değin görmedi. Hola viejo diye fısıldayıp sırtını okşadı yaşlı adamın Robert Garden. İhtiyar nasıl bakalım? Çok üşüdü dedi Anselmo. Fernando azıcık açıkta duruyordu. Sırtına sürüklenen kara vermişti. Haydi gel diye fısıldadı Robert Garden. Kampa gidelim de ısın. Seni burada bunca zaman tutmak büyük bir suçtu doğrusu. İşte ışıkları diye işaret etti Anselmo. Nöbetçi nerede? Buradan görünmüyor. Dönemecin öbür yanında. Canı cehenneme dedi Robert Garden. Kampta anlatırsın artık. Haydi gidelim. Göstereyim sana dedi Anselmo. Sabah gelip bakarım dedi Robert Garden. Al şundan bir yudum iç. Matarasını yaşlı adama verdi. Anselmo mataranın tıpasını açıp bir yudum aldı. Hey diyerek ağzını sildi. Ateş gibi. Robert Garden haydi dedi karanlıkta gidelim. Hava öylesine kararmıştı ki yalnızca uçuşan kar taneleri bir de koyu çam gövdelerinin karartıları görülebiliyordu. Fernando tepeye doğru azıcık ötede duruyordu. Pro hastası şu kızılderiliye bakın hele diye düşündü Robert Garden. Sanırım bir yudumda ona ikram etmem gerek. Hey Fernando dedi adamın yanına yanaşarak bir yudum alır mısın? Yok dedi Fernando. Sağ ol. Asıl sen sağ ol diye düşündü Robert Garden. Neyse ki pro tutkunu Kızılderililer içki içmiyor. Çok az kalmıştı. Hey be, bu yaşlı adamı gördüğüme gerçekten memnun oldum diye düşündü Robert Garden. Tepeye doğru yola koyulduklarında Anselmo'ya bakıp yeniden omzunu okşadı. Seni gördüğüme sevindim Viajo dedi Anselmo'ya. Ne zaman içime sıkıntı bassa seni gördüğümde keyifleniyorum. Gel tırmanalım şuraya. Karda tepeye tırmanıyorlardı. Pablo'nun sarayına dönüş dedi Anselmo'ya Robert Garden. İspanyolca bu söz harika gidiyordu. El Palacio del Miedo dedi Anselmo korku sarayı. La Cueva de los Huesos Perdidos diyerek sevinçle yaşlı adamın sırtına vurdu Robert Garden. Yitik yumurtalar mağarası. Ne yumurtası diye sordu Fernando. Şaka dedi Robert Garden. Yalnızca bir şaka. Yumurta falan değil. Anlarsın öbürleri. Ama niye yitmiş olsunlar ki diye sordu Fernando. Bilmem orasını dedi Robert Garden. Öğrenmek için bir kitaba başvur. Pilar'a sor. Sonra kollarını Anselmo'nun omzuna atıp yürürlerken ona sıkı sıkı sarıldı. Yaşlı adamı sarstı. Dinle bak dedi. Seni gördüğüme çok memnun oldum. İşittin mi? Bu ülkede birini bıraktığın yerde bulmanın ne anlama geldiğini bilemezsin. Bu ülkeyle ilgili bir şey söyleyebilmesi yaşlı adama duyduğu yakınlığı ve güveni gösteriyordu. Ben de seni gördüğüme sevindim dedi Anselmo. Ama oradan ayrılmak üzereydim. Boş versene sen dedi Robert Garden. Donar kalırdın da yine ayrılmazdın. Yukarıda işler nasıldı diye sordu Anselmo. Güzel dedi Robert Garden. Her şey yolunda. Devrimci bir orduda komuta eden birinin karşılaşabileceği o apansız ve ender mutlulukla doluydu şimdi. Kanatlarınızdan hiç değilse birinin dayandığını görmenin mutluluğu. Eğer kanatların ikisi de yerli yerindeyse sanırım bu kaldırılamayacak denli büyük bir mutluluk olur diye düşündü. Bilmem buna kim dayanabilir. Bir kanat boyunca şöyle bir uzandığında hangi kanat olursa olsun sonunda tek bir adam haline gelir. Evet, tek bir adam. İstediği bu değildi ama bu iyi bir adamdı. Tek iyi adam. Savaşa girdiğimizde sol kanat sen olacaksın diye düşündü. Bunu daha sana söylemesem iyi olur. Çok küçük bir savaş olacak bu diye düşündü ama çok iyi bir savaş olacak. Hep kendi savaşımda dövüşmeyi istemişimdir. Agincourt'tan bu yana başkalarının savaşlarında ne yanlışlar yapıldığını hep düşünmüşümdür. Bu savaşı başarmam gerek. Küçük ama seçkin bir savaş olacak. Eğer düşündüğümü yapmak zorundaysam onu gerçekten pek seçkin yapmak zorundayım. Dinle beni dedi Anselmo'ya. Seni gördüğüme müthiş sevindim. Ben de seni gördüğüme dedi yaşlı adam. Karanlıkta sırtlarını rüzgara vermiş tepeyi tırmanırlarken fırtına tüm gücüyle estirip dururken Anselmo kendini yalnız hissetmiyordu artık. Inglis omzuna okşarcasına vurduğundan beridir yalnız değildi. Inglis keyifliydi, sevinçliydi, şakalaşmışlardı karşılıklı. Inglis her şeyin yolunda olduğunu söylemişti, kaygılı da değildi. Mideye indirdiği içki içini ısıtmıştı. Şimdi dağı tırmanan ayakları da ısınmaya başlamıştı. Yolda pek bir şey yok dedi Inglis'e. Güzel dedi Inglis ona, kampa vardığımızda gösterirsin bana. Anselmo çok mutluydu şimdi. Orada gözetleme görevi yapmak için kaldığına çok seviniyordu. Eğer kampa dönseydi bunun bir zararı olmazdı. Bu koşullar altında yapılacak en akıllıca ve doğru şey de buydu diye düşünüyordu Robert Garden. Ama kendisine söyleneni yaptı ve orada kaldı diye geçirdi aklından Robert Garden. İspanya'da en seyrek rastlanan şeydi bu. Bir fırtınada yerinden ayrılmamak bir bakıma birçok şeyi anlatır. Almanların fırtına sözcüğünü saldırı anlamına kullanmaları boşuna değil ya. Orada kalacak bir iki kişi daha olsa acaba Fernando kalır mıydı? Mümkün bu. Ne de olsa benimle gelmeyi istemedi mi az önce? Kalır mı dersin? Ne iyi olurdu ama. Katır gibi de inatçı. Bir soruşturma yapmam gerek. Yaşlı pro hastası Kızılderili şimdi neler geçiriyor aklından acaba? Neler düşünüyorsun Fernando diye sordu Robert Garden. Niye soruyorsun? Meraktan dedi Robert Garden. Çok meraklı biriyimdir ben. Akşam yemeğini düşünüyordum dedi Fernando. Çok mu boğazına düşkünsün? Evet çok. Pilar'ın yemekleri nasıl sence? Şöyle böyle diye yanıtladı Fernando. Bu da bir ikinci kolitke diye düşündü Robert Garden. Ama biliyor musun içimden bir ses onun da yerini bırakmayacağını söylüyor. Üçü birlikte karla örtülü tepeyi ağır ağır yürüyerek tırmanıyorlardı. 16. Pilar Elsor da buradaydı dedi Robert Gardner'a. Fırtınadan çıkıp mağaranın dumanlı sıcaklığına girmişlerdi. Kadın başını sallayarak Robert Gardner'ın yanına çağırmıştı. At bulmaya gitti. Güzel, bana bir haber bıraktı mı? Yalnızca at bulmaya gittiğini söyledi. Peki biz ne yapacağız? Nose dedi kadın. Baksana şuna. İçeri girdiğinde Pablo'yu görmüştü Robert Gardner. Pablo da ona bakıp sırıtmıştı. Şimdi tahta masada oturup Robert Gardner'a bakıyor, sırıtıp elini sallıyordu. ''Inglis'' diye seslendi Pablo. ''Hala yağıyor, Inglis.'' Robert Gardner ona doğru onaylayıcı biçimde başını salladı. Maria, ''Ayakkabılarını çıkarıp kurutayım.'' dedi. ''Buraya ateşin üzerine asacağım onları.'' ''Dikkat et de yanmasınlar.'' dedi kıza Robert Gardner. ''Ortalıkta çıplak ayak dolaşmak işime gelmez.'' ''Ne oluyor?'' diyerek Pilar'a döndü. ''Toplantı mı yapıyorsunuz? Dışarıda hiç nöbetçi yok mu? Bu fırtınada mı? Küeva?'' Masada sırtlarını duvara yaslayıp oturmuş altı adam vardı. Anselmo ile Fernando hala ceketlerindeki karları silkeliyorlar, pantolonlarını çırpıştırıyorlar, ayaklarını girişin yanındaki duvara hafif hafif vuruyorlardı. Maria, ''Ceketini alayım.'' dedi. ''Kar üzerinde erimesin.'' Robert Gardner ceketini çıkardı. Pantolonundaki karları vurarak silkeledi. Ayakkabılarının bağını çözdü. ''Buradaki her şeyi ıslatacaksın.'' dedi Pilar. ''Beni buraya, yanına sen çağırdın. Yine de üstünü başını silkelemek için kapıya dönmeni engelleyen bir şey yok.'' ''Bağışla.'' dedi Robert Gardner. Çıplak ayakla leş gibi yere basarak ''Bana bir çift çorap çıkarsana Maria.'' diye ekledi. ''Efendi ile köle.'' dedi Pilar. Ateşe bir parça odun daha attı. ''Hayque aprovecar el tiempo'' dedi kadına Robert Gardner. ''Elinde kalan zamanı iyi değerlendirmek zorundasın.'' ''Kilitli'' dedi Maria. ''İşte anahtarı'' diyerek anahtarı fırlattı Robert Gardner. ''Anahtar bu torbaya uymuyor.'' ''Öbür torba. Çoraplar yanda, yukarıda.'' Kız çorapları buldu, torbayı kapattı. Kilitleyip anahtarla birlikte çorapları da getirdi. ''Otur da çorapları giydireyim sana, ayaklarını ovalayayım sonra da.'' dedi kız. Robert Gardner ona bakıp sırıttı. ''Saçlarınla kurulayamaz mısın ayaklarımı?'' dedi Pilar'ın da duyması için yüksek sesle. ''Hele domuz yavrusu seni.'' dedi Pilar. ''Önce derebeyi oldu, şimdi de eski tanrımızın yerine geçti. Bir odun parçası kap da indir kafasına Maria.'' ''Yo, yo.'' dedi kadına Robert Gardner. ''Mutlu olduğum için şaka yapıyorum.'' ''Mutlu musun?'' ''Evet.'' dedi Robert Gardner. ''Sanırım her şey yolunda gidiyor.'' ''Roberto'' dedi Maria. ''Haydi otur da ayaklarını kurut. Ben de sana içini ısıtacak bir içecek getireyim.'' Pilar, ''Gören de bu herifin ayakları daha önce hiç ıslanmamış sanır.'' dedi. ''Bir kar tanesi bile düşmemiş üzerine sanki.'' Maria bir koyun derisi getirip mağaranın kirli yerlerine yaydı. ''İşte.'' dedi. ''Bunu ayakkabılarını kuruyana kadar ayaklarının altına koy.'' Koyun derisi yeni kurutulmuştu, tabaklanmamıştı. Robert Gardner çoraplı ayaklarını koyun derisinin üzerine koyduğunda derinin kağıt gibi hışırdadığını hissedebiliyordu. Ateşten duman tütüyordu. Pilar, ''Ateşi yerle, seni beş para etmez kız seni.'' dedi Maria'ya. ''Tütsü evi değil burası.'' ''Sen yap o işi.'' dedi Maria. ''Ben El Sordo'nun bıraktığı şişeyi arıyorum.'' ''Denklerinin ardında şişe.'' dedi kıza Pilar. ''Onu anasının memesine hemen bir bebek gibi bakman mı gerekiyor?'' ''Yok.'' dedi Maria. ''Üçmüş ve ıslanmış bir erkek gibi bakmam gerekiyor. Bir de evine daha yeni gelmiş bir erkek gibi. İşte al.'' Kız şişeyi Robert Gardner'ın oturduğu yere getirdi. ''Bu öğlenki şişe. Bu şişeyle çok güzel bir lamba yapılabilir. Yeniden elektriğe kavuştuğumuzda bu şişeyle ne güzel bir lamba yapabiliriz ama.'' Kız daracık şişeye hayran hayran bakıyordu. ''Nasıl istersin bunu? Roberto.'' ''İngiliz olduğumu sanıyordum.'' dedi kıza Robert Gardner. ''Sana başkalarının yanında Roberto diyorum.'' dedi alçak sesle kız, kızarak. ''Nasıl istersin bunu Roberto?'' Boğuk bir sesle ''Roberto'' dedi Pablo. Robert Gardner'a başını salladı. ''Nasıl isterdiniz Don Roberto?'' ''Sen de ister misin biraz?'' diye sordu ona Robert Gardner. Pablo iki yana salladı başını. ''Ben şarapla kafayı buluyorum.'' dedi yukarıdan alarak. İspanyolca ''Sen Bacchus'e takıl.'' dedi Robert Gardner. ''Bacchus de kim?'' diye sordu Pablo. ''Senin yoldaşlarından biri.'' dedi Robert Gardner. ''Ne gördüm ne de işittim onu.'' dedi uyuşuk uyuşuk. ''Bu dağlarda adını hiç duymadım.'' Robert Gardner, ''Anselmo'ya bir kadeh ver.'' dedi Maria'ya. ''Esas üşüyen o. Kuru çoraplarını giyiyordu. Kadehteki viskiyle suyun duru bir tadı vardı. İnsanın içini ısıtıyordu. Ama absent gibi insanın içinde burulmuyor.'' diye düşündü. ''Absent gibisi yoktur.'' Burada viskileri olacağı kimin aklına gelir diye düşündü. Ama azıcık kafayı çalıştırırsan, Lagrange'ın İspanya'da viski bulma olasılığı en yüksek yer olduğunu görürsün. Sordo'nun ziyarete gelen dinamitçiye bir şişe çıkarmasını, sonra onu getirip burada bırakmasını düşünsene bir. Bu yalnızca onların görgü kurallarından biri değildi. Onların göreneklerine göre bir şişe ortaya çıkarılırsa, resmi bir tavırla hep birlikte içilmesini gerektirirdi. Fransızlar olsaydı böyle yaparlardı işte. Sonra kalan içkiyi başka bir fırsat için saklarlardı. Hayır, konuğun bundan hoşlanacağına canı gönülden inanman, sonra da kendinden başka hiç kimseyi, elindeki işten başka hiçbir şeyi düşünmemen için her türlü neden varken bir işe girdiğinde konuğun için içkiyi getirmen ve onun keyif çatmasını düşünmen. İşte bu tam bir İspanyol tarzıydı. İspanyol tarzının bir türü diye düşündü. Viski getirme düşünceliliği bu insanları sevme nedenlerinden yalnızca biri. Onları şiirleştireyim deme sakın diye düşündü. Amerikalılar gibi İspanyollar da çeşit çeşit. Ama yine de viskiyi getirmek çok güzel bir davranıştı doğrusu. Nasıl buldun diye sordu Anselmo'ya. Yaşlı adam yüzünde bir gülümsemeyle ateşin yanında oturuyordu. Kocaman elleriyle içki kadehini tutuyordu. Başını iki yana salladı. Sevmedin mi diye sordu Robert Garden. Çocuk içine su koymuş dedi Anselmo. Roberto da öyle içiyor onu dedi Maria. Sen çok farklı mısın yani? Hayır dedi kızı Anselmo. Farklı falan değilim. Ama boğazımdan aşağı yaka yaka inmesini hissetmek isterim. Robert Garden, bana ver onu dedi kıza. Ona da yakanından doldur. Kadehteki içkiyi kendi bardağına döktü. Boş kadehi kıza uzattı. Kız şişeden dikkatle içki doldurdu kadehe. Ah diyerek kadehi aldı Anselmo. Başını geriye doğru atıp içkiyi yuvarladı. Şişe elinde ayakta duran Maria'ya baktı. Yüzünü buruşturdu. İki gözünden de yaşlar boşalmıştı. İşte dedi. İşte bu. Sonra dudaklarını yaladı. İşte içimizi kemiren solucanı öldüren bu. Maria Robert Garden'ın yanına yaklaştı. Şişe hala elindeydi. Roberto dedi. Yemek yiyecek misin? Hazır mı? İstediğin zaman hazır olur. Öbürleri yedi mi? Sen, Anselmo ve Fernando dışında hepsi yedi. Robert Garden, öyleyse biz de yiyelim dedi kıza. Peki sen yedin mi? Ben sonra Pilar'la yiyeceğim. Şimdi bizimle birlikte yesene. Olmaz, doğru olmaz bu. Gel ye yemeğini. Benim ülkemde bir erkek kadınından önce yemek yemez. Orası senin ülken. Burada kadının sonra yemesi daha doğru olur. Masadan başını kaldırıp bakan Pablo, onunla birlikte ye dedi. Onunla birlikte ye. Onunla birlikte iç, onunla uyu, onunla öl, onun ülkesinin göreneklerini izle. Pablo'nun karşısına dikilen Robert Garden, sarhoş musun sen dedi. Pis sakalı uzamış olan adam ona mutlu mutlu baktı. Evet dedi Pablo, neresidir senin ülken? İngiliz, kadınların erkeklerle birlikte yemek yedikleri bu ülke neresidir? Estados Unidos, Montana eyaleti. Erkeklerin kadınlar gibi etek giydiği yer midir orası? Hayır, orası İskoçya. Dinlesene beni dedi Pablo. Bu etekleri eteği giydiğin zaman İngiliz. Ben etek giymiyorum dedi Robert Garden. Bu eteği giydiğin zaman diye sürdürdü konuşmasını Pablo. Altına ne giyiyorsun? İskoçların etek altına ne giydiklerini bilmiyorum dedi Robert Garden. Bunu ben de merak ediyorum. Escoceses değil dedi Pablo. Escoceseselerden bana ne? Bu hiç duyulmadık isimli şey kimin umurundadır ki? Benim hiç değil, umurumda değil. Sen diyorum İngiliz. Sen, ülkenize eteğin altına ne giyiyorsunuz? Sana iki kez söyledim. Biz etek giymeyiz diye dedi Robert Garden. Ne sarhoşken ne de şakacıktan. Ama eteğinizin altında diye üsteledi Pablo. Etek giydiğiniz pekala biliniyor. Askerleriniz bile etek giyiyor. Fotoğraflarını gördüm. Ayrıca onları Price sirkinde de gördüm. Eteğinizin altına ne giyiyorsunuz İngiliz? Los Cojones. Taşaklar dedi Robert Garden. Anselmo kahkahayı bastı. Öbür dinleyenler de. Fernando dışında hepsi. Kadınların önünde söylenen bu sözcük ona çok iğrenç gelmişti. Eh bu çok normal dedi Pablo. Ama bana öyle geliyor ki yeterince kojoneli olsanız etek giymezdiniz. Primitivo denen kırık burunlu yassı yüzlü adam başlatma şunu yeniden İngiliz dedi. Sarhoş söylesene bana ülkenizde ne yetiştiriyorsunuz? Sığırla koyun dedi Robert Garden. Ayrıca çok buğday yetişir. Bir de fasulye. Çoğunlukla da şeker pancarı. Şimdi üçü masadaydı. Öbürleri de kendi başına bir şarap kasesinin önünde oturan Pablo dışında onlara yakın oturuyorlardı. Yemek önceki gece olduğu gibi aynı yahniydi. Robert Garden yemeği iştahla atıştırıyordu. Ülkende dağ var mı? Adına bakılırsa dağ olduğu kesin diye sordu Primitivo. Laf olsun diye incelikle. Pablo'nun sarhoşluğundan rahatsız olmuştu. Bir sürü dağ var. Hem de çok yüksek. Peki iyi otlaklar da var mı? Harika otlaklar var. Ormanlardaki yayla otlakları yazın hükümetin denetimindedir. Sonra güz geldiğinde sığırlar daha aşağıdaki çiftliklere indirilir. Orada toprak köylülerin midir? Toprakların çoğu onları işleyenindir. Başta toprağın sahibi devletti. Toprakta yaşayan ve toprağı geliştirmeyi amaçladığını belirten biri 150 hektarlık bir alanı kendine mal edebilir. Bunun nasıl yapıldığını anlatsana diye sordu Agustin. Bunun anlamı çok önemli. Tarım reformu bu. Robert Garden yurt edinme sürecini açıkladı. Daha önce bunun bir tarım reformu olduğunu hiç düşünmemişti. Harika bir şey bu dedi Primitivo. Demek ülkenizde komünizm var öyle mi? Hayır, bu cumhuriyet yönetiminde yapılıyor. Bana göre dedi Agustin, cumhuriyet yönetiminde her şey yapılabilir. Başka bir yönetim biçimine gerek görmüyorum. Büyük mülk sahipleri yok mu sizde diye sordu Andres. Sürüsüne bereket. Öyleyse sömürü de olmalı. Elbette hem de çok. Ama onları önlemeye çalışıyorsunuzdur herhalde. Giderek daha çok çaba harcıyoruz bunun için. Ama hala çok var. Ama dağıtılması gereken büyük malikaneler yok mu? Var ama bunların vergiler tarafından parçalanacağına inananlar da var. Nasıl? Yahni çanağını ekmekle sıyıran Robert Garden gelir ve veraset vergisini nasıl işlediğini anlattı. Ama büyük malikaneler duruyor. Ayrıca toprak vergisi de var dedi. Ama büyük mülk sahipleriyle zenginlerin bu vergilere karşı bir devrime kalkışacakları kesin olmalı. Devrimci vergiler gibi geliyor bunlar bana. Çıkarlarının tehlikeye düştüğünü gördüklerinde hükümete karşı ayaklanacaklardır. Tıpkı faşistlerin burada yaptığı gibi dedi Primitivo. Olabilir bu. O zaman sizin de bizim burada yaptığımız gibi ülkenizde savaşmanız gerekecek. Evet, savaşmak zorunda kalacağız. Ama ülkenizde çok faşist var mı? Faşist olduklarını bilmeyen ama zamanı geldiğinde bunu öğrenecek bir sürü insan var. Peki ayaklanmadan önce onları yok edemez misiniz? Hayır, onları yok edemeyiz. Ama halkı faşizmden korkacak, ortaya çıktığında onu tanıyacak ve onunla savaşacak biçimde eğitebiliriz. Nerede hiç faşist yoktur bilir misin diye sordu Andres. Nerede? Andres, Pablo'nun kasabasında dedi sırıtarak. Primitivo, bu köyde yapılanları biliyor musun diye sordu Robert Garden'a. Evet, hepsini duydum. Pilar'dan mı? Evet. Bir kadın olanların hepsini anlatamaz dedi uyuşuk bir tavırla Pablo. Çünkü olayın sonunu görmedi o. Pencerenin dışında sandalyeden yere yuvarlandı. Neler olduğunu sen anlat öyleyse dedi Pilar. Madem ben onları bilmiyorum, sen anlat bakalım.